Merhabalar, Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Bugün Oppenheimer'ı konuşacağız. Full kadro buradayız. Süreyya, Servet, Hikmet Hanım ve ben Mademoiselle Luna. Tabii ki gündemde şu an Gazze'ye yapılan saldırılar var ve biz de açıkçası Fidro olarak yayın takvimimiz, ne post ettiğimiz, ne paylaştığımız konusunda epeyce kendi aramızda istişarelerde bulunduk. Bu arada yayınlamadığımız, ertelediğimiz bölümler oldu. İşte Hikmet Hanım'la benim kaydettiğimiz bir annelik bölümü vardı. Başka misafirimizin olduğu başka güzel bir bölümümüzü de yayınlamayı şimdilik erteledik. Ama hani sezon sonuna giderken, kendi sezonumuzun sonuna giderken Oppenheimer filmini ve sonrasında da bu temayı takip ederek Watchmen dizisini, biliyorsunuz ki biz 3 yıldır reklamını yapıyoruz, konuşmaya niyet etmiştik. Temalarından ötürü, yani büyük bir felaket, sivil ölümleriyle ilgili alınan kararlar ve bunun etrafında dönen estetik, bürokrasi, tartışmalar ve hani ileride Watchmen'de konuşabileceğimiz polis devleti ve terör gibi kavramlar üzerine bir sürü bize alan açacağı için ve biz de siyaset bilimi uzmanı olmadığımız ve de gündem analizi gibi bir podcast olmadığımız için bir yandan bu film ve dizileri konuşurken bir yandan gündem hakkında da aslında kendi söyleyebileceğimiz sözleri söyleme fırsatı bulacağımızı düşündük. Bu vesileyle umarım hani faydalı olur. En azından bizim için, bu dört arkadaş için diye umuyorum. Oppenheimer bilmeyenler için Christopher Nolan'ın bu sene Barbie filmiyle birlikte gündeme gelen ve oldukça kişiyi sinemalara çeken, özellikle Türkiye'de çok fazla kişiyi sinemalara çeken meşhur bir filmiydi. Gerek görsel efektleri gerek tartışmalı konusuyla önemli bir yapım diyebiliriz. Atom bombasının babası, Tanrı'dan ateşi çalan Prometheus'un işte İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir fizikçi hali gibi özetleyebiliriz Oppenheimer'ı tarihsel bir figür olarak. Ben burada topu size atmak istiyorum. Filmi nasıl buldunuz? Nasıl bir izleme tecrübesiydi? Buyurun.
Ben cevap verebilirim. Yani hepimiz aslında yazın izledik sinemaya girdiğinde. Çünkü Hikmet Hanım izlemedi. Doğru. Kendi yakın zamanda internetten izledi. Ben açıkçası bu sefer böyle sinemada izleme deneyimini kaçırmak istemedim. Çünkü geçmişimde çok fazla böyle önemli filmleri sinemada izleyememiş olmanın verdiği bir hüsran, hayal kırıklığı vardı. O yüzden hani 3 saatlik film bile olmuş olsa, hani böyle çok uzun, gerçekten 3 saatin nasıl geçtiğini anlamadığım bir filmdi bence. Etkileyiciydi. Yani kullanılan efektler, işte sahneler, işte adamın yaşadıkları, o hala sesleri hiç aklımdan gitmiyor, bu bombanın atıldıktan sonra işte konuşma yapmasını bekliyorlar Oppenheimer'ın. Orada böyle ayaklarını vuruyorlar ya bam bam yere böyle. O çıkan ses sinemada olmasa, başka bir yerde olsa aklımda kalmaz mesela. Ve insanların verdiği tepkiler, kimilerinin böyle ağlayarak mutlu olması falan, kiminin dışarıda bunun iğrençliğinden dolayı kusuyor olması falan, böyle çok insanı gerçekten etkileyen bir filmdi. Ben işte sinema salonunda güzel bir deneyim yaşadığımı düşünüyorum. O yüzden filmi de beğendim. Ve düşündürdükleri üzerinde ben de alanım daha çok hani böyle teknoloji, inovasyon. Bir de özellikle o dönemleri falan da böyle bir hocayla çalışıyoruz. O yüzden böyle beni ilgilendiren konular hem de güzeldi, bir filmdi. Servet, sen hatırlıyorum ilk aramızda izleyen kişi sendin herhalde ve böyle demiştin. Ha, Barbie'ye bin basar falan demiştin. Ben öyle tam bu cümleyle olmasa da onunla karşılaştırdığında çok iyi demiştin mesela. Belki senden devam ederim evet, fikirlerinle ilgili.
Ya benim izleme tecrübem çok ilginçti. Ben en son ne zaman sinemada böyle bir tecrübe yaşadım bilmiyorum. Yani gerçekten çok etkilendim. Ve böyle Fidro'da da konuşacağımızı bildiğimiz için ya bunu nasıl anlatabilirim diye çok düşündüm yani. Ya şöyle bir endişem vardı. Film bence çok ağır bir film. Yani konusu itibariyle duygusal olarak söylüyorum. Ve ben çok başarılı buldum açısından da. Eleştirisinin gücü. Çok çok saygı duydum. Anlatabiliyor muyum? Bir Amerikalı'nın bunu yapmasına çok saygı duydum böyle. Ve diye düşünüyordum. Yani Barbie ile yan yana konuşup durduk ya. Ve çok büyük bir lightlık katıyor. Yani bütün o, yani film aslında üretmesi gereken diskuru üretemedi falan gibi hissediyorum. Anlatabiliyor muyum? Film çok ağır, çok başka bir şey anlatıyor. Ve böyle Barbie ile yan yana konuşmak bence çok garip yani. Onu, filmin beni o sırada soktuğu psikolojiden fersah uzak. Ama maalesef şu anki gündem, ya bence zaten şu an dördümüzde şok içerisindeyiz. Hani konuşuyoruz falan ama bir yandan böyle her şey anlamsız geldi diye. Böyle bir arkadaşlarla da arada buluştuk bu hafta. Hani Gazze olaylar üzerine konuşuyoruz falan. Herkes böyle biraz şizofrenik bir halde yani. Ağlama krizleri. Sonra ama hayat bir yandan devam ediyor. İşte ödev yetiştiriyorsun. Sonra bir daha ağlama krizleri falan. Böyle bir saçma bir şizofrenik bir haldeyiz bir yandan
evet,
da.
Evet, aynen.
Şu an kayıtta da bunu hissediyorum. Yani bir yandan Oppenheimer konuşuyoruz falan. O ikisinin kesiştiği noktalar elbette olacak ama bir yandan hani podcast yapmanın bir rutini içerisindeyiz. Bir yandan gözüm doluyor falan. Hani böyle bir öyle bir psikoloji yani. Evet.
Yani aslında düşündüğün zaman hani biz bu hafta Barbie'de konuşabilirdik. Yani planladığımız bir program vardı. Ya maalesef ki tabii ki denk gelmesi hoş bir şey değil yani. Hani bu olayların yaşanması hoş bir şey değil ama Oppenheimer üzerinden bu tür mesela devlet, demokrasi, teknolojinin gücü, yani güç dengelerinin nasıl teknolojiyi kullandığı vesaire gibi çok ciddi konulara girebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden Oppenheimer bize o konuda alan açacak diye tahmin ediyorum.
Ya bir de şey var. Hani bir Oppenheimer filmi hakkında konuşmak var. Bir de Oppenheimer filminin konu aldığı süreçler hakkında konuşmak var. Hani sanki ilki konusunda biraz daha çekincelerim var açıkçası. Oturup film konuşuyoruz falan gibi böyle. Ama ikincisi hakkında da motivasyonum var. Böyle bir şey hissediyorum. Yani normalde şimdi çok korkunç bir süreçten geçiyoruz ama bütün bunlar olurken işte sabah kalkıp işe gitmek, eğer öğretmense çocuklara öğretimde bulunmak ya da satış müdürü ise satış istatistiklerine dair raporları okumak falan gibi şeyleri yapmayı kesmiyor insanlar. Öyle bir noktada düşündüğün zaman hani bizim de hani işimiz bu olduğu için, meşguliyetimiz bu olduğu için bizim de podcast yapmaya devam etmemiz gerekiyor gibi. Ama bir yandan da çok fazla sosyal medyayı kullanan insanlar olduğumuz için ve hani dijital platformları kullandığımız için işimiz insanlara tüketmelerini arzu ettiğimiz içerikler üretmek olduğu için, içerik üreticisi olduğumuz için şu anda kimsenin hani Gazze'de olan şeyler dışında başka bir konuda içerik üretmesi çok ahlaki de gelmediği için böyle bir arada kalmış durumdayız açıkçası. O yüzden
bir de şöyle bir şey var. Yani bize mesajlar çok geliyor. Lütfen gündemi konuşun. Hani Gazze olaylarını lütfen konuşur musunuz diye. Bana direkt böyle bölüm yapmak da çok ayıp geliyor. Çünkü ya bir yandan konuşmak gerekiyor ama bir yandan da şimdi işimiz olmadığı için atıyorum gerçekten siyaset bilimi podcast'ta olsak mesela ve hep bu tarz konularda konuşuyor olsak öyle bir bölüm yapmak olabilir. Ama ya bunu size söyleyeceğim. Bunu podcast bölümünde kalmasını istemiyorum. Ya şey gibi bu bölüm paylaşılacak ve bizi büyütecek ve biz bundan kar elde etmiş olacağız ya. O bana yanlış geldiği için aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu nasıl anlatabilirim?
Bunu paylaşabilirsin aslında
bunu
insanlarla.
Yani bence bir sıkıntı yok.
Ya bilmiyorum o yüzden ayıp geliyor ve direkt o yüzden Gazze Filistin başlığıyla sadece o konu hakkında konuşmak değil. Ama zaten yani podcast'in başından beri yapmaya çalıştığımız kurgu üzerinden gerçekler üzerine konuşmak. Hani burada da Oppenheimer üzerinden biraz gündem hakkında da konuşmuş olacağız. Hani bu bana iyi bir denge gibi geliyor. O açıdan.
Bir de bence şunun da altını çizmek lazım. Yani neden her konuda işte konuşup her konuda içerik üretip her işte ırkçılıktan konuşuyoruz, cinsiyetçilikten konuşuyoruz, ne bileyim sosyal sınıftan konuşuyoruz. Hani bu alanlarda da belki çok büyük ihtisasımız yok. Hani bunlar böyle bir ihtisas yokken onlar hakkında konuşup Filistin hakkında böyle direkt neden konuşmuyoruz? Çünkü şöyle hissediyorum ben özellikle bu konuda. O kadar çok dinlenilmesi gereken, seslerinin artırılması gereken, Gazze'nin içerisinden konuşan insanlar var ki hani biz sosyal medya hesaplarımızda bunları paylaşarak kendimizi hani İngilizce'de şöyle bir ifade var ya centering yourself. Yani bir olay olduğu zaman o olayın ortasına kendini ve kendi şahsiyetini koymak. Biz belki de bunu yapmaktan çekindiğimiz için yani Fidro
ya biraz işte podcastçinin etiğinden
bence
bahsetmeye başladık
arkadaşlar.
Şu an.
Evet.
Mesela Süreyya bizi ilk gün uyarmıştı. O çok güzel bir uyarıydı. Onu da paylaşmak istiyorum. Yani bu konu hakkında hiçbir şey söylememiş olmak istemedik. Çünkü çok net hepimizin kişisel hesaplarından politik duruşu var. Fidro'dan yansıtmak istedik bunu. Bence böyle bir beklenti de vardı yani. Yani ve Farha bölümümüz üzerinden yapmanın mantıklı olacağını düşünmüştüm ben. Süreyya da uyardı mesela. Bölümümüzü promote etmeyelim. Farha filmini promote edelim diye.
Evet hatırladım.
Neyse ya şu an bunları konuşmak çok mu şey oldu?
Bence
şöyle düşünüyorum.
Anlatabildiğimizi düşünüyorum
hani
ya.
Hani savaş muhabirleri de baktım ben mesela hani Twitter'da şey geyikleri var yani savaş muhabiri ama hani orada olan şeyi anlatmak yerine adam bakın ben ne kadar tehlikeli bir yerdeyim. Bakın ben neler yapıyorum. Hmm. Ya da işte benim televizyonuna verdiğim röportaj kaç bin dinlenme aldı falan gibi bir şeye girebiliyorlar. O yüzden hani kamusal platformu olan insanların bu konular hakkında konuşmasında bireysel olarak bu konu hakkında konuşmanın içermediği farklı dinamikler var. Belki bunu altını çizmek istiyorum. Ruz'dur deyip kapatalım. Oppenheimer'a geri dönelim. Ben açıkçası sizlerden farklı bir tecrübe yaşadım.
Nasıl ya? Hayır ya.
Mesaj attı Hikmet Hanım.
Gerçekten. Ya ben...
Neyse tamam sen anlat.
Yok söyle, söyle söyle.
Bu filmi beğendiniz mi dedi, ne dedi?
Ya şöyle bak biraz kendi tecrübemden devam etmek istiyorum. Çünkü orada farklar çok ön plana çıktı. Şimdi benim gittiğim sinema salonunda bir şey yanlışlık oldu. Ve 40 dakika içinde ara verdiler. Şimdi 3 saatlik film. 40 dakikada ara veriliyor. Ben dedim ne oluyor ya, 2 tane mi ara vereceğiz? Çok saçma falan. Araya çıktığımızda bu arada ben filme giderken şu an Oppenheimer'cıyım ama giderken şey bundan Barbie. Hani Oppenheimer is gonna suck falan modundayım böyle.
Erkekler izler Oppenheimer'ı.
Evet. Yani beğenmeme konusunda çok kararlıyım filmi. Çıkınca da eşim vardı yanımda. Ona dedim ki ya dedim narrative construction çok kötü. Yani sahneler atlıyor. Ben hikayenin anlatılış biçimini hiç beğenmedim. Çok kopuk ve bir türlü giremiyorsun içine. Şey yapamıyorsun yani, odaklanamıyorsun. Kurguyu nasıl yapmış şey yapmadım, hiç beğenmedim falan dedim. İkinci yarıda ama şimdi onun bir ritmi var, filmin bir ritmi var. En başta çok zorluyor. İşte ilk 40 dakika nefret ettim yani. Ama ikinci yarıya girdiğimizde o böyle beni bir kara delik beni çekiyor gibi düşünün. Öyle bir ruh hali. O ritme kapılıyorsun bir süre sonra ve o ritimle yaşamaya başlıyorsun. Ve o seni duvardan duvara atıyor. Hatta aklıma şu imaj geldi. Bir Holocaust müzesine gitmiştim. Mimarisini öyle bir yapmışlar ki zikzak şeklinde. Önce bir odaya gidiyorsun, sonra bir odaya gidiyorsun. Sonra bir odaya gidiyorsun, sonra bir odaya giriyorsun. Orada aslında disorienting yani midenin biraz bulanacağı ve kafanın karışacağı ve oradan oraya savrulacağın bir tecrübe yaşatmak istemişler sana. Sana sonra da böyle bir ormana çıkıyordun. Şimdi filmde de o oradan oraya savrulup o tecrübeyi, onu yaşadığımı hatırlıyorum. Ve böyle film bittiğinde zaten film boyunca zaten böyle sürekli ağladım. Film bittikten sonra bir yarım saat daha ağladım. O kurgu yaptı bana bunu, anlatabiliyor muyum? O beni o ruh haline soktu. Ama şimdi Hikmet Hanım'a gelecek olursak bana mesaj attı. Filmin ilk yarısında olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi izlediği siteye güvenmiyor. Acaba diyor. Kesik kesik ya bu sahneler diye bir mesaj atmış. Yani bu film böyle mi yoksa benim izlediğim versiyonda mı bir hata var? Dedim yani nefret etti filmden.
Yani gerçekten 3 megapikselli izlememin de verdiği, yani hani Christopher Nolan'ın o tüm işte formal sinematografik cambazlıkları bilmem neleri falan izlediğim sitenin şeysine uğradığı için ben sadece formdan ziyade içeriği değerlendirebilecek bir tecrübe yaşadım. Ve şey hissettim ya, yani internette hani film bittikten sonra girip böyle şey Oppenheimer negatif yorumlar falan diye arayıp böyle madencilik kazığı çalışmasında bulundum. Çünkü hani bir şey hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmeyen şey ne? Bunu kelimelere dökebilecek şeye sahip değilim. Uzaklığa sahip değilim filmden şu anda. Birisi benim için eleştirsin falan diye böyle bir arayışa girdim ve bu tam olarak da Servet'in çok güzel anlattı. Öyle güzel anlattı ki ben de şey oldum hani, nasıl diyeyim, ikna oldum ama bu tecrübemin hani onun kadar olumlu olmadı. Yani geri dönüp tecrübemi değiştiremem. Benim tecrübem olumsuzdu yani. O katlar yani bana çok anlamsız gelmişti açıkçası. Çünkü şey öyle bir anlatıyor ki bir sahne var, o sahnenin başı ya da sonu yok, orta yerinden bir olayı anlatıyor, sonra o sahnedeki olay bir yere bağlanmadan başka bir sahneye geçiyor, o sahnede de böyle random seçilmiş bir şekilde bir şeyler anlatıyor spontane, sonra başka bir sahneye geçiyor falan. Böyle bir şey okuduğum yorumu sizinle paylaşmak istiyorum çünkü çok adam böyle aşırı dalga geçmiş, çok ironik, çok sarkastik bir şey yazmış film hakkında. Diyor ki, bunu Türkçesini de çeviririz birazdan, it chops up an inherent compelling narrative into various threads that it then spaghettis into confusing interweaving timelines with a billion characters and holds the mess up like a toddler making spaghetti art.
Ya o tam gömmüş yalnız. Çok iyi.
Ay Şadil değil bence. Ama bir şey söyleyeyim mi? Risk ya. Film gerçekten bu, yani ya böyle Picasso'ya olacaksın ya da toddler spagetti art yani.
Bunu dinleyicilerimiz için genel olarak bir çevirmek gerekirse hani şey diyor, çocuklar böyle el işi şeyleri yaparken böyle keserler bitmem ne bir araya getirirler, sonra anne bak çok güzel olmadı mı falan diye böyle anlamsız bir şekli sana gösterirler ya. Ona benzetiyor yani hani filmin kurgusunu. Ben de öyle hissettim. Bu birinci şeyim. İkincisi de şimdi
bir şey söyleyeceğim. Yeni konuya geçmeden bir müdahale yapmak istiyorum kurgu meselesine gelmişken. Ya yani şunu inkar edemezsin. O Einstein Einstein olayını. İlk sahnede Einstein'ın yüzü falan muhabbeti ve o sonda bizi kesinlikle oraya getirmesi. Evet. Ya onun başarısı başka bir şey bence.
Tamam, artık ikinci point'a geçebilirsin. Bunu onayladığına göre.
Yani şöyle bir şey oluyor. Bahsettiğin şey şu. İlk sahnelerden bir tanesinde Einstein'la Oppenheimer'ın arasında ne olduğunu bilmediğimiz bir konuşma dönüyor ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz falan diyor. Sonra ne konuştunuz diye sorduğu zaman senatör, o da birbirimizi çok iyi tanıyoruz falan gibi bir şey diyor. Ona senatör değil yani, neyse, politikacı bir adam. Sonra filmin sonunda Einstein'la aralarında geçen konunun şu olduğunu anlıyoruz. Zamanında Oppenheimer Einstein'a bir şey gönderiyor. Bazı yaptığımız hesaplara göre atom bombasını atarsak atmosferin kendisi alev alarak içinde bulunduğumuz tüm dünyayı yok edebilir. Bu olasılık yüksek bir olasılık mı? Nasıl bir olasılık? Alınabilecek bir olasılık mı? Diye bu hesaplamaları Einstein'ın kontrol etmesini istiyor. Sonrasında atom bombasını bunlar icat ediyorlar bilmem ne, aradan geçen 10 sene belki 20 sene sonra tekrar karşılaştıklarında Oppenheimer Einstein'a diyor ya ki hani ben sana sormuştum ya böyle bir olasılık var mı? İşte bu olasılık sıfıra yakın gibi bir şey söylemiştik. Bence bu olasılık gerçekleşti. Biz gerçekten dünyaya aleve verdik. Yani şimdi düşündüğüm zaman bu sahneyi hani ne kadar anlamlı bir şey söyledi Oppenheimer diyorum. Ama sonradan da bunu dediğim için kendime kızıyorum. Çünkü ben Oppenheimer'ı insan olarak görmek istemiyorum arkadaş. Bu filmle benim mevzum buydu açıkçası. Yani atom bombasını icat eden adamın sonrasında işte ay çok yanlış yaptık, ay bu silahlanma yarışına dönüştü bilmem ne, bu konuda aktivizm yapayım bilmem ne falan filan demiş olması benim umurumda değil. Yani bu adamın insanlaştırmayalım gibi bir duruşum var. O yüzden
aslında orada şu konuyu konuşabiliriz. Yani burada insan, yani onu yapan bilim adamı mı yoksa bunu teşvik eden ve bunu push eden hükümeti mi daha çok, yani nerede kimi ne kadar sorumlu tutacağız, aslında biraz daha o işlere girebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var, ben ta o zaman filmi izlediğimde bu Türkiye'deki bazı fizikçilerin Oppenheimer üzerine konuştuğu bir videoyu izlemiştim. Onda adam şey diyordu, aslında atom bombasına yakınlaşan o dönemde paperlar, makalelerin olduğunu, fakat fizikçiler bunu fark ettiği için böyle bir şey kullanılabileceğini, şeylerin azaldığını söylüyordu mesela, hani bunun üzerine basılı makalelerin sayısının ani bir şekilde düştüğüne dair bir şey söylüyordu o dönem. Yani aslında ondan önce bilinmiyor gibi de değil. Yani bilim adamları zaten aslında galiba farkındaydı o dönem böyle bir şeyin yapılabileceğinin. Amerika'nın ama çok ayrı bir politikası var o dönemde, böyle hani R&D, yani şey Ar-Ge'yi işte push etmek devlet eliyle falan gibi. Yani orada biraz ona işlere girebiliriz. Hani hükümet ne kadar sorumlu bundan, o bilim adamı ne kadar sorumlu falan gibi.
Ya benim o sahnede aslında başarılı bulduğum şey, şimdi en başta biz Oppenheimer ve Einstein'ın ne konuştuğunu, orada şöyle bir dinamik var. Oppenheimer ve Einstein konuşuyor. Oradan da film boyunca aslında kötü adamı oynayan, sonra Oppenheimer'ı mahkemeye verecek falan adam. Bir de onun gözünden görürüz. O bakıyor Oppenheimer ile Einstein, ne konuştuklarını anlamıyor. Einstein sonra Oppenheimer'dan uzaklaşıp kötü adama doğru, kötü adamın adını bilmiyorum, kötü adam diyeceğim adama.
Lewis Strauss galiba.
Ha, Strauss'a doğru yürümeye başlıyor. Ve Strauss'a bakmıyor bile, böyle takmıyor. Ve Strauss da çok kibirli bir adam. Ve Strauss şey diye düşünüyor. Oppenheimer ile Einstein kesin benim hakkımda konuşuyorlardı. Oppenheimer bana karşı doldurdu Einstein falan filan diye triplere giriyor. Ve biz film boyunca ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Filmin sonunda da öğreniyoruz ki bunlar hani bir bilim adamı olarak katastrofi, felaket yaratmanın sorumluluğundan ve kaçınılmazlığı ve bunun ağırlığı ile ilgili böyle o kadar ağır bir şey konuşmuşlar ki Einstein'la. Einstein'ın o derin düşüncelerle yürüyüp gitmesi ve o gerizekalı politikacıdan çok daha büyük bir mesele içinde kaybolmuş olması ve orada o adamın kibrinin aslında komikliği ve aciziyeti, onu görüyorsun. Ve yani filmin başında bunu yapmamış olmaları hem hani hikaye inşası açısından güzel bir şey, çünkü film boyunca merak ediyorsun ne konuştular diye ve o hikayeyi hani baştan ve sondan bir yerden bağlaması gerekiyor ya, o bağlamda hani iyi bir araç olduğunu düşünüyorum. Bir de şu açıdan iyi olduğunu düşünüyorum. En başta hani Einstein ve Oppenheimer'ın konuşmasının içeriğinin ağırlığını da biz anlamayacaktık. Ama film o ritmiyle, anlattıklarıyla öyle bir ruh haline sokuyor ki bizi. O Einstein'ın derinlikte kaybolup gitmesi ve böyle o yaşadığı işte ikilem, aciziyet, hayal kırıklığı, suçluluk, korku, bütün o ruh halini anlayabilecek hale geliyoruz filmin sonunda ve o zaman bize anlatıyorlar o hikayeyi. O açıdan ben başarılı buluyorum yani.
Bir de yani bu dediğin bana çok, bence çok güzel tasvir ettin o sahnenin etkisini. Seni dinlerken bende de şu canlandı. Yani Strauss karakterini bize böyle iyi biraz yüzeysel ama iyi ama kötü falan gibi gösteriyor. Ve sonunda bu adamın hıncının kaynağı buymuşu gösteriyor ya. Sanki böyle şimdi şeyle ilgili de yorum yapacağım. Hani Hikmet Hanım dediği Oppenheimer'ı insan olarak görüp görmemekle ilgili. Ve bu film ne yapmaya çalışıyor? Aslında belki çok temel bir soru tartışmamız gereken. Ama hani bunu birazcık kenara koyup o sırada hani Oppenheimer ile Einstein'ı böyle yarı tanrısal bir hani bilim adamı ama işte bir yandan hani dehaları ceza mı falan gibi böyle bir kategoride orada iki insanın konuşma anını ve dediğin gibi hani o biz insanlığa zarar verdik ya yani dünyayı yaktık derken bir yandan hani o diğerinin kibrinin derdinde olması sembolik olarak da böyle savaşlarda insanlık hani insan bayağı cayır cayır dünya yanıyor, insanlar yanıyor. Yani biraz siyasetin, siyasetçilerin, medyanın vesaire yüzeyselliği ya da insanların hani kimlik üzerinden yaptığı çok daha yani bu zamanda bu mu konuşulur diyoruz ya bazen bir şey olduğu zaman bu aralarda hani bana biraz hani onu da sembolize ediyor gibi geldi. Yani orada Strauss'un hıncı salaklığı, paranoyası evet yani neredeyse komik yani tamam mı? Hani filmin sonunda aha falan bu muymuş falan oluyorsun. Ama bir yandan da seni çok daha derin bir yere sürüklüyor işte yani hani bu da bence biraz da gerçekten hani bu filmin adı Oppenheimer. Christopher Nolan kendisi de yani önemli bir tarihsel figür olarak gördüğünü söylüyor zaten. Ama hani bu insanları tek tek insan olarak anlatmak bir araç gibi hissettim ben izlerken. Yani beni de çok rahatsız etti filmi izlerken adamı. Ya şimdi bir de Cillian Murphy bence izlemesi çok zevkli bir. Dolayısıyla insanda bir önyargı şeyi yaratıyor yani hani sempati duyacağım yanlışlıkla bu adama falan gibi bir gerilim yaşadım. Ama bir yandan da hani bu mekanizmaları başka nasıl görürdük? Biraz da şey, şimdi şeyi düşünüyorum yani mesela bilim adamı denen şey. Bence biz ne kadar savaşla bilimin iç içe olduğunun 2023 yılında yani bağlamından çok çıkarmış bir dönemde yaşıyoruz. Yani bilim çok böyle okulda öğretilen, steril. İşte bilim adamı politik olmaz. Bilim adamı şunu düşünmez, bunu konuşmaz. İşte doktorsa şunu yorum yapmaz. Terapistse bunu bilmem ne yapmaz. Hani böyle biraz sanki hayalimizde bir bilim var. O böyle hiçbir şeye bulaşmıyor. Muhteşem şeyler yapıyor. Teknoloji gelişiyor falan. Ve öyle gidiyor yani. Orada para involvement'ı, hükümetlerin kimin niye dahil olduğu falan. Dolayısıyla hani özellikle 2. Dünya Savaşı'nda hani sosyolojide de bize okuttukları kitaplarda, Bauman'larda şeylerde yani bunlar birbirinden hiçbir zaman ayrı şeyler değillerdi. Aslında hala değiller.
Aynen öyle. Evet.
Bu bir yani savaş illa bomba atmak değil. İşte senin hapishane dizaynın, mimarin ve içinde tuttuğun bilmem ne suluk mekanizmanın tasarımı ve oradaki işleyen fizik mekanik bile bir politik içeriyor. Ve o politikanın tam da senin gündelik hayatını ve o insanları cezalandırmayı, şunu bunu hani biraz buna dikkat çekmek için çok gösterişli bir yöntem gibi okumak istiyorum ben Oppenheimer'ı. Sonra o şahsiyetle ilgili şeyler, analizler benim ilgimi çekiyor açıkçası. Yani askeri gösteriyor, şunu gösteriyor, bunu gösteriyor. İşte ailelerini çağırmazsak gelmezler. Ya bunlar çok biraz işin antropolojisini yapmış gibi hissettirdiği için benim hoşuma gitti galiba.
Ya ben şunu söylemek istiyorum. Bu düşündüklerinin ne kadarı senin Mademoiselle Luna olarak kritik düşünme kapasitenle alakalı, ne kadarı Christopher Nolan'ın kritik düşünmeye insanları davet etmesiyle alakalı kısmında benim kafamda soru işaretleri var.
Bak haklı bir yorum ama şu da var. Oppenheimer'ı şeytanlaştırabiliriz. Ama o zaman ya şu anda yaşıyoruz ya bunu. Ya bir insan bunu nasıl yapabilir? Ya bu hissi ben günde 15 defa yaşıyorum bu aralar. Ya bir insan bunu nasıl yapabilir ya? Bunu göstermeye çalışmış adam. Ve düşünebilecek insan için, bunu anlayabilecek insan için çok güzel bir malzeme koymuş ortaya.
Peki siz anladınız mı? Yani Oppenheimer'ın bunu nasıl yapabildiği konusunda ikna oldunuz mu? Çünkü ben olmadım. Ben şöyle düşünüyorum. Yani politikacıların kibrinden bahsettik ya filmdeki. Yani bunun içerisine Strauss'da dahil, Truman'da dahil. Truman'da hani diyor ya, sen zannediyor musun ki Nagasaki'deki kişiler hani bu atom bombasını kimin icat ettiğini umursuyorlar. O bombayı atma emri veren kişi onları onurların umurunda, onu da ben yaptım, ben hani böyle şey için, katastrofi için bile şey almaya çalışan bir politikacı var hani, onun sebebi bendim demeye çalışan. Okey, tamam, bunu bir yere koyduk. Ama bilim adamları sanki böyle çok naifmiş, işte çok böyle o kadar çok ilerleme için ilerleme, bilim için bilim, bilgi için bilgiyi falan gibi böyle bir şey, naiflik içerisindeler ki orada gösterdikleri şeyin hepsi, yani Oppenheimer'ın grubunun hepsi. Ya abi, adam sana hani atom bombası üretmek için seni bir yere taşıyor, para veriyor. Orada gece gündüz atom bombası üretmeye uğraşıyorsunuz hepiniz, tüm arkadaşların ve sen. Sonra diyorsun ki ya bunu atarlarsa? Ya sen kendi hükümetini, hadi hükümetini bırak, başka hiçbir hükümeti, hiçbir devleti, Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış bir insansın. Hiç mi bilmiyorsun? Hiç mi tahmin edemiyorsun o üretilen aslında bu şeyin patlamayacağını? Yani o gösterdikleri, evet, naiflik sonradan ah bunun farkına vardık. Naifliği bana çok yapmacık ve samimi gelmiyor açıkçası.
Ki aslında şöyle bir teori de sunuyorlar orada. Yani onu düşünebilecek kapasitede insanlardı bence de. Hani diyorlar ya, biz bu nükleer bombayı üretiyoruz ama bu aslında gelecekte bütün savaşları da engelleyecek bir şey falan. Böyle geleceğe dair de hani neler olabilir gibi şeyleri düşündükleri için bence de o konuda sorumlulukları tabii ki de var. Bir de bence çok ciddi konulara değindiniz aslında. Yani teknoloji dediğimiz şey, yani inovasyon dediğimiz şey böyle tepeden inme, Tanrı tarafından verilen böyle egzojen bir şey değil hakikaten. Mazhar Luna ve Hikmet'in de dediği gibi. Yani mesela laboratuvarlar var. Şimdiki en önemli konulardan birisi mesela kansere neden çözüm bulunamıyor? Yani mesela kanser zor olduğu için mi bulunamıyor? Yoksa mesela ekonomik olarak insanlara öyle bir teşvik veremiyorsun ki, ya da disincentive veriyorsun. Yani onları öyle bir yanlış yönlendiriyorsun ki, mesela işte bir laboratuvarsın, funding, mesela işte para alacaksın ona göre ve sonucu çabuk çıkan şeyler istiyorsun. Mesela kansere yatırım yapsan belki bir patent alamayacaksın, 20 seneye aşkın bir süre çalışma yapman lazım. İşin içine böyle ekonomik güdüler, işte politik amaçlar girmeye başladığı anda direction of technology dediğimiz şey, yani teknolojinin yönü devlet eliyle çok ciddi bir şekilde değişmiş oluyor. O yüzden aslında şey bir durum yok, hani böyle sanki bir toz saçar gibi her yere dağılan bir şey değil ama belli bir yere üflenen bir toz akımından bahsediyorsun aslında. Bu çok ciddi bir meseledir. Ve özellikle o dönem hala da var tabii ki. Ha, bu şu demek değil. Yani her inovasyon devlet eliyle olur. Mesela antibiyotiğin bulunması falan, kişilerin merakı, kişilerin özellikle 19. yüzyılda falan bilim adamlarının şeyleri var ama 1920'lerden itibaren Amerika'da çok ciddi buna yatırım var. Hani mesela üniversiteler üzerinden MIT'de, başka yerlerde, işte Caltech'lerde falan ciddi laboratuvarlar açıp ona göre funding veriliyor. Yani o direction of technology devlet eliyle birleştiği zaman çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Hatta bugün bunu kimseyle daha paylaşmadım ama Daran Hocamoğlu ile işte bir görüşme yaptık. Benim diğer podcast için. Onda mesela çok ciddi bir şey var. Yani demokrasi versus teknoloji diye bir şey var. Yani demokrasilerin teknolojiyi nasıl kullandığı, surveillance mesela, işte insanların haklarını ne kadar ihlal edebildiği. Şimdi görüyoruz İsrail ve Hamas arasındaki olan bu çatışmaları, nasıl devlet eliyle teknolojinin nelere sebep olabileceğini. Çok ciddi konular var. Biraz fazla sazı ele aldım ama şöyle bir özet geçeyim istedim yani. Söyledikleriniz çünkü çok ciddi konulardı. Biraz şöyle açmak istedim.
Çok iyi yaptın bence. Ama Hikmet'in bir şeyi söylediği şeyi kaynatmadan da hani ona da şey yapmak istiyorum. Bence çok haklısın, tamam mı? Yani bu naiflik göstermesi olarak yorumlayacaksak eğer bunu, korkunç bir narratif. Ama benim hissiyatım şu oldu. Yani şimdi bence Nolan şey yapmaya çalışmış. Complex human being şeyi anlatmaya çalışmış, tamam mı? Bu çok, ona şey vermiyorum aslında. O kadar kredi vermiyorum aslında bu açıdan. Yani böyle kompleks bir insan bu. Her yanı var işte. Bu kadar da böyle hem Yahudi hem işte Nazilerde karşı bir şey yaptığını zannediyor. Bir yandan hem de aslında korkunç bir katliamın babası oldu falan gibi. Yani böyle bir şey, iki tarafı da göstereceğim ben size gibi bir şey yapıyor. Ama şimdi eğer film başından itibaren Oppenheimer'ın narsizmini böyle gözümüzle soka soka gösterseydi, ne kadar işte bu konuda salakça davrandığını, işine gelmediği şeyleri düşünmediğini, siyasi olarak ne kadar kendince bedeller ödese bile işte hani böyle orta derede arada bir yerde olmasının bedellerini ve sonuç olarak bu işe kendisini adamasını, böyle hani bu kötü bir şeydi diye başlasaydı ve öyle bitseydi bu uzun film, bence aynı etki uyandırmayacaktı. Yani bence Oppenheimer'ın işte karısını eve geldiğinde bir sahne var. Şimdi çocuktan sonra daha böyle sahneler insanı daha çok etkiliyor. Geliyor, karısı yeni doğum yapmış, postpartum depresyonda, sarhoş, evde bebek ağlıyor, sarhoş bir kadını evde bebek yalnız ve eve geliyor. Kadına diyor ki ağlayan bebeğe koşmak yerine, ağlamak da değil o bebeğin yaptığı şey. Yani kendini kaybetmiş bir ağlama. Senin gidip çocuğa bakman gerekmiyor mu falan diyor. Sonra da çocuğunu gidip akrabasına bırakıyor. Biz çok kötü insanlarız, size işte şey yapıyoruz falan modunda. Şimdi bu sahne çıkabilirdi belki uzun bir filmden. Tamam mı? Ama işte ben orada biz o adamın şu an yine bulunduğumuz zaman içinde korkunçluğunu ve ne kadar kendi meselesinin içinde, yani ne kadar insani şeyi yitik bir şekilde bu şeyi, problemi çözmeye çalıştığını görüyoruz yani. Bir bebek ağlıyor, kendi bebeği ve yapabileceği en saçma şeyleri yapıyor. Şimdi tek bu değil, bir sürü şey var ama ben
bence
mesela bu
tarz... sahne kalmalıydı. Sonraki sahneler, atom bombasından sonraki sahneler bana fazla geldi.
Şunu
anlatabiliyor
diyecektim
muyum
sana? Yani o yüzden bu adamı böyle biraz insan gördükten sonra benim için filmin pik yaptığı sahne. Yani o anlamda sana katılıyorum. Duyuru, yani atom bombası atıldı, radyoda dinliyorlar. Orada adamın gözünün önüne yaptığı şey gelmesi ve o alkış sesinin sağır ediciliği altında o yanan yüzleri vesaire. Ya ben orada tüylerim diken diken, yani böyle yaşadığım duyguları anlatamam yani. Ve bu adamı anlatan bir film olarak kurgulandı ve sen o zamana kadar bir önüne bir protagonist konulduğu için sen o protagonistin problemi senin de problemin haline geliyor ya ve çok smart bir şekilde bu. Sen sanki atom bombasının babası senmişsin. Bunu çözmesi gereken ve Amerika'da aslında yabancı ve sığınmış falan bir sürü ülke görmüş o PhD şu bu senmişsin gibi bir anda böyle bir şey yapmış olmanın şoku, hani ben orada naiflik değil de hani çarpıcılık hedef olduğunu düşünüyorum. Yani Oppenheimer'ı haklı gösterip göstermemek değil. Tabii ki sonrasında dava süreçlerini göstermesi vesaire orada bence çok riskli tercihler yapılmış. Ama ben hani hukuk da mesela orada nasıl devreye giriyor? Bir yücelttiğini, bir işte belli bir teknolojisini kullandığını alıp sonra nasıl bırakıyor? İstihbarat nasıl devreye giriyor? Özellikle Amerika'nın bu mesela terörle mücadele söylemlerini de benzer şekilde değerlendirebiliriz. Bu antikomünist söylemlerinin bedeli o kadar kolay birine karşı masayı çevirip ona karşı kullanabiliyorlar ki. Hani ben orada açıkçası Oppenheimer'ı önemsememizden ziyade senin adına atom bombası gibi bir şey yapıp dünyanın içine eden adamı bile, hani bir de milletin böyle hani celebrity yerine koyduğu bir adamı bile bütün hayatını alt üst edecek şekilde dinlemiş, şey yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Yani biraz çok cömert bir yorum olduğunu farkındayım ama hani Amerikalı bu kadar iyi bir film yapımcısının Amerikan devleti hakkında aslında böyle önemli bir eleştirisi olarak da, yani popüler bir eleştirisi olarak da yorumladım. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, atom bombasının yaptığı şeyleri çok daha iyi anlatabilirdi. Yani katastrofiyi ne kadar iyi anlattı bilmiyorum. Çok daha böyle bazen şey gibi hissettiğim yerler oldu yani eleştirecek olursam. Sanki böyle biz hepimiz uzaylıyız zaten, uzayda yaşıyoruz. Yani güneşte de patlamalar oluyor. Dünyada da işte insanlar patlatıyor falan. Belki atmosfere karışırdık ama karışmadık. Allah razı olsun falan gibi. Bazen filmin bunu hafife aldığı yerler var yani. Ben de sazı elime aldım, kusura bakmayın. Hani ama hani anlatı, yani bence Christopher Nolan filmlerinden benim beklenen hani anlatıyla bir şey vermeye çalışması olduğu için o anlamda hani Tenet'te bile mesela, tamam Tenet'i sevmiyorsunuz ama hani protagonistti, adamın adı yoktu yani. Anlatabiliyor muyum hani? Yani şey, Hikmet sevmiyor, pardon. Şunu demek istiyorum. Bence Oppenheimer'da da adı olan birini yaptı ve o adı çalıştı gibi yapıyor ama bence aslında anlattığı başka şeyler var ve kıymetli diye düşünüyorum. Çok uzattım.
Şimdi sen dedin ya, hani bize şunu sorur, bize şunu düşündürtüyor. Bu adam senin için, Amerika için atom bombası üretti. Bunun dahi mi sadakatini sorguluyorsun? Bunun da mı, bunu da mı surveil ediyorsun? İşte arabasına bakıyorsun, şey yapıyorsun falan diyorsun ya. Mesela bize bunu sordurtmamalıydı. Bize şunu sordurtmalıydı film. Bu adam atom bombasını icat etti ve bir sürü kişi onun yüzünden öldü. Ama adamın yargılandığı mevzu bu değil, Amerika'ya karşı olan sadakati. Biz dinleyici olarak eğer bu soruyu sorsaydık ve Christopher Nolan bize deseydi ki abi Amerikan hükümetine bak, yani yaşadığımız dünyaya bak, bu adam bundan ötürü yargılanıyor dedirtseydi, ki bence dedirtmedi, o zaman başarılı olacaktı.
Çok haklısın.
Hayır, bence tam olarak da bunu yaptı. Yani senin dediğin pointi alıp film bunu yaptığı için başarılı demek istiyorum. Yani film bize şimdi tarihi bir şey anlatıyor değil mi? Tarih çünkü bu kadar absürt ve dehşet verici. Ya çünkü bu oldu. Çünkü bunu yaptılar ve daha demin Mademoiselle Blanc'ın tarif ettiği sahne benim için de en vurucu sahne, unutamadığım sahnelerden biri. Filmin en vurucu sahnesini bu yaparak yaptı. Ya şu anda da gördüğüm şey Amerikalıların görmemesi. Yani gözlerinin önündeki şeyi görmeyi reddetmesi ve başka şeyler hakkında konuşmaları. Ya bunu yap. Bomba mesela ben filmi izlemeden önce Barbie falan şakalar, komiklikler işte diye onun da yanında şöyle bir durum var. Twitter'da şey eleştirisi görmüştüm. Atom bombası ile ilgili film yapılıyor. Japonya, Japonlar falan yok. Kimse yok. Bunu okuyunca ben nasıl yok ya? Filmi boykot edelim, izlemeyelim falan modundaydım. Nasıl olmaz falan. Ama bir yandan da filmi izledikten sonra dedim ki aa evet olmamalıymış. Çünkü bu insan anlattığı insanlar için yoklar. Yani onların olmamasını ya sadece o çarpıcı bulduğumuz sahnede bize bir rüya gibiydi o da. Bir yani anlatabiliyor muyum? Hiç yoklardı. O yokluğu öyle bir anlatmış ki. O sahnede de
zaten Japonları değil. Kendisini dinleyen evet. İnsanların yandığını görüyor yani.
Evet. Ben bunu anlatabildiğini düşünüyorum. Benim yüreğime bu ağırlığı veriyor bu film. Dediğim gibi şimdi bunu izleyen herhangi bir Amerikalıya bunu yaşatmıyordur. Bak ben sinemadaydım. Türkiye'de gittim sinemaya en sonunda. Amerika'ya şey yapacaktım ama ilk kez Türkiye'de gitmişim dedim sonra. Çok fazla kişi sıkılıp ayrıldı filmden. Yani uzun olmasının bir etkisi. Çok kompleks bir narratif var ve takip etmek istememelerini ya da takip edememesini insanların başka beklentileri olmasını o sırada falan anlayabiliyorum. Hani benim yaşadığımı herkes yaşayacak. Sen daha demin söyledin ya siz bu çıkarımlarda bulundunuz ama Nolan'ın şeyi bu muydu? Ama ya bana çok böyle intentional geliyor. Bilerek yaptı gibi yani. Hiç Japonların olmaması filmde bu niyet edilmiş bir şey yani hani. Benim cömertlik değil de ben kendi hayatıma yaşadığım bir sahneyle birleştiriyorum filmi. O yüzden belki de filmi doğru okumuyorumdur. Şöyle bir an yaşadım. Bu Facebook Oculus'u ilk satın aldığında o yaz ben Silikon Vadisi'ndeydim ve kendimi bir toplantının içinde buldum. Toplantıda da bu işte virtual reality'nin işte lead scientistlerinden bir tanesi var Stanford'da. O bizimle konuşuyor. Adam şunları söyledi. O adamın söylediklerini ben unutamadım. Ben böyle bir teknoloji icat ediyorum. Bu kötüye kullanılacak. Bunu biliyorum. Ama benim şu anki niyetim bunu eğitim için kullanmak. Ama biliyorum ki bunu oyun şirketleri alacak. Milyonlarca çocuk psikolojik sıkıntılar yaşayacak. Belki daha da kötüsü. Ben bunun buraya gittiğini görüyorum. Ama ben bunu yapmasam başkası yapacak. En azından ben şimdi bu teknolojiyi yapıyorum. Ve bunu iyi niyetlerle yapıyorum. Ve kendimi bu şekilde meşrulaştırıyorum. Demişti. Şimdi bu psikolojiyi sanırım ben filmin başında Oppenheimer'a şey yaptım. Oppenheimer diyor ki ben bu işi yapmazsam başkası yapacak. İşte Almanya'dan önce ben yapmalıyım. Ben iyi niyetle yapıyorum. Bunun korumasını sağlayacağım. Ama ben bunu yapacağım. Orada o savaşı da veriyor. Şimdi orada bir kibir kısmı da var. Şey hani bunu yapabilmek yani bunu ben yaptımın bence o. Kimin öyle bir gücü var ki dünyayı yok edecek gücümüz var mı? Herhangi birimizin yok. Hani o kesinlikle bir işin bir parçasıdır ama ben sanırım o Oculus'taki adamın şeyiyle adam Oculus'ta mıydı emin değilim de işte yani bu işte çalışan bilim adamıyla Oppenheimer'ı birleştirip filmi böyle izledim. O yüzden o kadar yani bu çok böyle bana Amerikalı bir attitude'müş zaten gibi geldi yani hani sorumluluk almak istemeyen. Benim zaten niyetim bu. Gelirse de önemli değil ben yapmasam da zaten başkası yapacak. Falan.
Ya orada işte ne kadar çok şey bu konu ya hani böyle insanı düşünme şeyinde bırakıyor. Yani tabii ki de mesela hani bunu atom bombası üzerinden değil ama bahsettiğin mesela işte gaming ya da işte başka bir teknolojiden şey yapalım. Aslında yani o üretilen şeyin kendisinin abuse edilmesi o aslında o aleti kötü yapmıyor aslında. Yani insan onu kötüye kullanmış oluyor. O aletin herhangi bir iyilik ya da kötülüğü yok aslında. O yüzden şey de var yani mesela burada hükümetin işte burada ne rol oynayacağı. Hükümetin gerçekten çok iyi rol oynayıp oynayamadığı mesela işte teknoloji şirketlerinin artık çok büyük olması ve hükümet içerisinde lobicilik faaliyetleri vesaire gibi şeylerle çok baskın çıkıyor olmaları. Yani bir yandan diyorsun ki evet hani illaki bir şekilde zaman içerisinde bazı şeyler icat edilecek ya da işte inovasyonlar yapılacak ama orada hangi kurum bunun toplumun yararına dönüştürülmesi için savaşacak? Bu gerçekten devlet mi yoksa başka şeyler mi? Orası ciddi bir tartışma konusu. Çünkü artık devletlerden çok daha güçlü şirketlerden bahsediyoruz. Böyle orada artık işte başka kurumların devreye girmesi gerekiyor. Aslında bahsettiğin belki şu anda bile regülasyona ihtiyacı olan bir şey belki de. Yani regülasyon ya da ne diyelim yani koruma ya da bazı şeyleri nasıl kullanacağımıza dair yeni kanunlar ya da kurallar bir şeylerin olması gerektiğini de biraz söylüyor.
Bu noktada birazcık konuyu hafif şey yapmak istiyorum ve çevirmek. Bence filmin başarılarından biri de Oppenheimer'ı anlatarak bu işin performatif kısmının ne kadar büyük olduğunu ben bilmiyorum. bilmiyordum mesela. Yani şunu demek istiyorum. İşte Japonya'ya iki tane bomba atıldı. Yani tarihe biz bunu bu şekilde not alıyoruz. Ama bu bombanın aslında bir tane atılabilecekken mesela diyelim bunlar savaşları bitirmeye çalışıyorlar ya. Ya elimizde bir tane vardır, attık bitirmişizdir düşünmesinler diye iki tane atılacak şekilde planlandığını bilmiyordum. Yani bu kadar insanın ölmesi gerekmediğini, yani zaten hiçbiri ölmesi gerekmiyordu da yani Amerikalılar için bile, bu Oppenheimer için bile belki diyeyim hani bunun bu kadar net olduğunu ben bilmiyordum. Bu adamın celebrity olarak ortaya çıkmasının, o dönemki hukuk ve işte hükümet tartışmalarında atom bombasının yapılmış, atılmış olmasının yerini diyeyim ve o yani patlama görselinin hepimizin zihnine çocukluktan beri kazınmış olan o görselin böyle aslında gerçekten de sadece görüntüsü için yapılmış, atılmış bir bomba olması beni çok şey yapıyor yani hani daha bile etkiliyor diyeyim. Ve şey hissediyorum yani hani şu an işte sosyal medyada bir sürü şeyler paylaşılıyor vesaire. Hani şu an böyle bir mikro etki alanı herkesin biraz daha geniş ve görsel alanı domine etmek de bambaşka ayrı bir yarış ve sektör. Ama hani ben mesela atom bombası üzerinden bunun böyle bir savaş stratejisi olarak yani sadece olay hani atomu parçalamak değil gerçekten bunun yapabildiğini bu şekilde göstermek olması beni biraz delirtiyor açıkçası. Yani savaşın estetiği mevzusu bence çok göz ardı edilen bir mevzu. Hani şu an bugünlerde de hani ne paylaşılır ne paylaşılmaz. Demoralize eden şeyleri paylaşacak mıyız paylaşmayacak mıyız? İşte acıyı göstermek mi göstermemek mi? İşte düşmanın dezenformasyonla nasıl yarışacaksın vesaireden. Ama bir yandan mesela burada gördüğümüz filmde radyodan duyuluyor aslında. O açıdan filmde birazcık sahte. Tekerlik da yapıyor diyeyim yani. Biz bunu podcast olarak dinlemiyoruz yani bu patlamanın tasvirini vesairesini. Sonuçta hani defalarca bize o patlamayı gösteriyor. Ama bir yandan da savaş yani o acı diyeyim çok görsel de bir şey ve nesiller arası aktarımı olan bir görsel, bir hafıza. Yani öyle bir noktaya geliyor ki yaşamadığın şeyi görmüş gibi oluyorsun. Bunu bence biz çocukluğumuzda ne bileyim işte Filistin, Irak üzerinden vesaire belki kendi yaşımızda bizden korunan bazı imajları görmüş gibi. Hep bunları görmüşüz. Doğduğumuzdan beri bunları görmüşüz gibi hissetmekle de benzeştirebiliriz yani.
Ben aslında size bu soruyu sormak istiyordum. İlk atom bombasını ne zaman öğrenmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Çünkü benim için şey bir dönemdi yani o ilkokul, ortaokul
falandır yani değil mi? İlkokuldur.
Ben çok net hatırlıyorum yani şey öğrendiğim anı değil ama bunun üzerine uzun uzun okulda konuşumuzu ve böyle şimdi geri dönüp baktığımda mesela Gazze ile ilgili kitaplar okuyorum bir yandan bunlara bakıyorum. Hani bütün bu eğitim süreci muhtemelen yani ilkokulda ortaokulda bütün bu konuları iç içe öğrenmemiz işte Gazze kitaplarından tut atom bombasına kadar nasıl gelişti bilmiyorum ama hani bilerek benim onu öğrenmem sağlandı falan gibi hissediyorum. Yani benim hala bugün bile hani Amerika'ya bakışımı işte Filistin meselesine olan duygusal bağımı pekiştiren önemli bir eğitim süreciydi yani. Ve hani atom bombası Hiroşima Nagasaki onun önemli bir parçasıydı. Ve şeyi hatırlıyorum yani bir cümle vardı. O cümleden çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Cümlenin ne olduğunu hatırlamıyorum ama cümle şununla ilgili bir şeydi yani. İlk atom bombası şu yüzden atıldı. İkinci atom bombası şu yüzden atıldı gibi. Hani buna benzer bir cümle. Ünlü bir cümle varsa biri bana söylesin gerçekten. Oppenheimer'ı izlediğimden beri o cümleyi hatırlamaya çalışıyorum. Şu anki hissim cümleden şöyle bir anlam çıkıyordu yani. Hani birinci sanki savaş için, ikinci bütün dünyaya biz ikinciyi de atıyoruz göstermek için.
O zaman hani Luna'nın dediği şeyi evet. Ta küçükken demek ki duymuşsun yani.
Evet yani bunları ben 13 yaşında falan öğrendiğim şeyler. Hmm. Belki de filmden bu kadar etkilenmem benim çok küçük yaşta duygusal olarak bütün bu konulara invested olmamla alakalı bir şeydi bilmiyorum ama bu hani bana özel atıyorum o yılki tarih hocamızın bir şeyi de olabilir, projesi de olabilir. Bu çocuklara Amerikan emperyalizmi ve şiddetini öğretelim gibi yani bir şey de olabilir. Yoksa siz de bunu bu dönemden geçtiniz mi? Siz de öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Yoksa o bizim sınıfla ilgili bir şey miydi? Onu merak ettim.
Vallahi ben kendi adıma konuşayım. Ben bu kadar detaylı bir tartışma tarih derslerinde hatırlamıyorum. Muhtemelen daha çok altın orada devletinin işte sınırlarının nasıl değiştiğini ve sonra hangi devletin Göktürk mü bilmem ne mi? Onları muhtemelen daha çok konuşmuşuzdur. Ama hani şey hatırlıyorum ben de o görseli. Acaba belgesellerden falan mı izledim? Belki okulda bile o kadar şey yapmadık. Biz evde izlediğimiz belgesellerden falan da öğrenmiş olabilirim. Ama ben böyle bir bir discussion, yani böyle bir hocamla falan böyle bir şey hatırlamıyorum. İyi yapmış adam. Yani çocuklara tabii ki de psikolojik olarak etkileyici de bir şey. Gerçi çocukken de bazen farkına varmıyorsun ne kadar ciddi olduğunun bazı şeylerin. Ama önemli bir katkıda bulunmuş yani bence de bunları anlatarak hocanız.
Ben Irak Savaşı'nın çok küçük yaşta bayağı ciddi bu konuda maruz kaldığım, yani böyle görsel olmasa bile çok, yani gündemimde Amerika'nın acımasızlığına bir örnek olarak muhtemelen ilk atom bombasıyla tanışmışımdır. Daha küçük bir yaşta diye hatırlıyorum. Ne zaman öğrendiğimi hatırlamıyorum. Bu da ilginç bir şey. Çünkü hani şeyi düşündüm. Yani Hikmet'e verdiğim tepkiler demeyeyim de, yani şey, bu sohbet içerisindeki bazı değerlendirmelerim acaba birazcık benim Amerika'nın acımasızlığını ve hatta yani sosyal medyayı takip ederken İsrail'in acımasızlığını kanıksamak, yani asla onaylamak değil ama artık bunu böyle kabul etmek neredeyse. Dolayısıyla hani bir şeye şaşırarak ve tahammül edemeyerek ses çıkarmakla kanıksayarak ses çıkarmak arasındaki tonk farkı mı acaba diye bir kendimi sorguladım açıkçası. Şimdi biz burada çok fazla Amerika'da üretilmiş içerik tüketiyoruz ve Amerikalıların kendi mantıklarıyla ilgili çok şeyleri var. Hani ben şeyi de mantıklı bulmuyorum da, yani böyle blanket, böyle battaniye bir Amerikan düşmanı üzerinden siyaset veya sosyoloji okuması yapmanın faydasını görmüyorum açıkçası, ama bu film açısından böyle bir şey var bence. Yani filmdeki bütün alkışlar benim gözümde Amerikalılıkla ilgili. Yani Amerikalılar neyi alkışlar? Amerikalılar o alkışı nasıl yorumlar? Amerikalılar alkış sesiyle tam olarak neyi, ne tarz patlamaları örtüyorlar? Hani bunu göstermek istemiş olur olmaz Nolan bilmiyorum ama gerçekten bende böyle bir kanıksamışlığı da fark ettirdi galiba. Sanki bunu paylaştığı için film olumluymuş gibi hissediyorum ama bir yandan da bir yerimde de bir protesto var yani. Bu ya affedersiniz bir bok yediniz bari göstermeyin falan diyesi de geliyor insanın bazen, belki de bilmiyorum. Yani çok şey, alan bir yorum olacak ama.
Bu söylediğinin biraz essentializing olduğunu düşünmüyor musun? Çünkü mesela düşünüyorum, yani bizim açımızdan, Amerikalı olmayanlar açısından, Amerikalılar da şöyle, Amerikalılar da böyle, Amerikalılar da vurdum duymaz oldukları için dünyanın şurasına bomba atılsa umurlarında değil gibi söylemler üretmek bence değişik bir ahlaki şey yaratıyor, üstünlük yaratıyor ve biz şey diyoruz, biz bunu hayatta yapmazdık.
Ha yok, asla öyle düşünmüyorum.
Bok gibi de yapardınız ya hani. Aynen. O yüzden hani orada bence böyle bir vahşeti mümkün kılan ve böyle bir vahşetin meşrulaştırılmasını mümkün kılan şey sizce neydi? Belki de bunun üzerinde düşünme konuşmamız
orada
gerekiyor.
Orada Amerikalılıktan kastım Amerika devletinin sistemli bir şekilde son işte şu kadar yılda geliştirdiği politikalar ve bunlardan etkilenen halkın, işte onların yaygın popüler tarz Amerikalılık, ulus bilinci, yaygın popüler tarz bilgi edinme araçları ve hani Amerika'nın askeri eğitimi ve felsefesiyle ilgili bir şeyi problematize etme. Amerikalı deyince aslında sade vatandaşı ya da herkes ya da Amerikalı oldukları için böyle doğuyorlar. Bunların sütü bozuk, kanı bozuk falan gibi bir şey. Asla demek istemiyorum. Sağ ol beni şey yaptığın için,
düzelttiğin
için.
Ama yine de tarihsel bir argümanda bulunuyorsun ya, bunu biraz daha sosyolojikleştirebilir miyiz diye ben o konuda push etmek istiyorum
ya
yani.
Ya haklısın ama ben filmde de bir Amerikalılık tarzı olduğunu ve bunu da kendisine, yani Christopher Nolan kendisi British bir adam olarak bence birazcık Amerikalıları da eleştirmek istemiş bu şekilde bazı şeyleri göstererek demek istiyorum. Yani sonuçta o bir halka arz olunan bir tarihsel vaka var yani ve onların da bir tepkisi var. Bunu böyle Amerikalılar da bunu bu zaman böyle yapmış diyerek eleştirebilmek isterim yani özcü bir yorum yapmadan. Bunu demek istiyorum.
Orada mı Amerikalı derken, yani süper güç olma psikolojisini anlatmaya çalışıyor bence Runa. Yani orada şey, o süper güç şey olsaydı, mayalar olsaydı, mayalar böyle tepki verirdi. Anlatabiliyor muyum? Orada hani Amerikalı olmak, hani ırksal ya da şey bir şeyden bahsetmiyor ama süper güç olmak. Aklıma şey sahnesi geliyor, biraz komik olacak ama The Office'te Michael'ın dişçiye gittiğinde bir dergide Çin'in Amerika'yı geçtiğini öğreniyor. Psikolojisi bozuluyor, şeye geri, ofise geri dönüyor. Ondan sonra Oscar'la konuşmaya başlıyorlar. Amerika hani en iyisiydi, hani en iyisiydik falan. Bu nasıl olur, nasıl kaptırır
yüz yerimizi falan diye böyle haykırışları var. Sahne mesela o şey, Amerikalı olma, süper güç olma. O bu insanlar için ne demek? O bu insanların dünyaya bakışını nasıl etkiliyor falan.
Ay hala Biden bile diyor ya, biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Böyle en iyi ülkesiz falan
İnsanlara
diyor ya.
İnsanlara yani... ilham veriyoruz falan böyle. Tüm dünya bize bakıyor liderlik yapmamız için. Ya kadar... tamam okey. Arkadaşlar oturup saatlerce Amerikalıların kendilerine olan exceptionalizmini bilmem nesini konuşabiliriz. Ama ben yani şunu yapmak istiyorum açıkçası. Yani atom bombası atmayalım okey. Hani atom bombası atabilecek şeyin yok, gücün yok ve bununla test edilmiyorsun. Böyle bir iktidar, böyle bir muktedirlik şeyin yok yani. Senin kendi ahlaki şeylerin çok daha kısıtlı belki. Hani Türkiye özelinde düşündüğümüz zaman hani, çünkü gücün ve kapasiten de seni bu kadar büyük şeylerle, bu kadar büyük ahlaki ikilemlerle yüzleştirmiyor. Çünkü Amerika o dönemde baktığın zaman şöyle bir ahlaki ikilem var Amerikalıların gözünde. Şimdi Japonya hakkında kendilerine gelen istihbarat şu yönde. Japonlar ne kadar da ezilseler, ne kadar da dezavantajlı konuma düşseler, direnmeyi, savaşmayı bırakmayacaklar, teslim olmayacaklar. Bu da uzun yıllar boyunca, belki 10 sene boyunca Amerikan askerlerinin oraya gidip orada savaşa devam etmesi anlamına geliyor. Biz de Amerikan asker hem bizim yanımızdan hem de Japonlar tarafından ölüm sayıları artmasın, bu savaş uzamasın diye bunu yapmak zorundayız. Bu çok korkunç bir şey, çok vahşi bir şey ama bunu yapmazsak daha kötü olacak falan gibi bir meşrulaştırma süreci var. Yani bir yandan böyle bir söylem var, bir yandan da bence bu atom bombasının sonucunu görmek istediler. Yani bir öldürelim ya, nasıl hissettirecek falan gibi böyle bir daha base bir şey vardı bence yani, tamam mı? Hani atom bombası yapıldı. Yani düşünsenize, elinizde iPhone var ve iPhone'u hani şey yapamıyorsunuz, nasıl diyeyim? Şarj edip kullanmıyorsunuz. Sadece orada bekliyor özel günler için falan gibi. Hani böyle bir denemek, görmek istediler. O da var. Evet, böyle bir motivasyon ve meşrulaştırma süreci vardı onların. Ama baktığın zaman çok daha küçük düzeyde de İyiye giden yolda her şey meşrudur şeysinin, özellikle milliyetçilik ideolojisinin bu konularda çok önemli olduğunu, çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü şeye baktığın zaman hani İsrail'in şu anda Gazze'de yaptığı kıyımı nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını bu filmle beraber düşünürsek, yani bence Türkiye'deki pek çok bu konular hakkında düşünen insan milliyetçiliğin bunda oynadığı rolü görmek istemiyor. Yani milliyetçilik, iyi milliyetçilik vardır, kötü milliyetçilik vardır. İşte zararlı milliyetçilik vardır, zararsız milliyetçilik vardır. Amerikalıların milliyetçiliği, Siyonizm bunların kötü örneğidir ama Türk milliyetçiliği çok harika bir milliyetçiliktir, çok onurlu bir milliyetçiliktir falan
ama
gibi
bir dakika, elini vicdanına var. Koy. Şimdi elini vicdanına koy. Bu çok yani argümanını anlıyorum ama büyük bir fark var yani hani. Şimdi orada bir spektrum var. Şimdi milliyetçiliği bir şey olarak alıyorsun. Ve şimdi ben Türk milliyetçiliği, İsrail milliyetçiliği aynı kefeye koydurmayacağım şu an.
Aynı kefeye koyalım demiyorum. Milliyetçilik hakkında konuşalım diyorum. Milliyetçiliğin mesela... Yani
bence şunu konuşmak daha üretken olur. Yani orada şey mevzusu. Ya tamam, milliyetçilik hakkında konuşalım. Geçtiğimiz 30 bölümdür milliyetçiliği eleştiriyoruz zaten.
Ama bence kavramsal olarak senin, benim bunu... Milliyetçiliği kavramsal olarak çalışmış, okumuş, belli bir birikime sahip olan insanların işte ötekileştirme, sembolik şeyler, boundary'ler vesaire falan gibi konuları dinleyicilerimize aktarması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir üzerimde sorumluluk hissediyorum yani.
Anlıyorum ama ben bu bağlamda daha önemli olan konuşmanın, orada en büyük farkı yaratan şeyin gerçekten ya Holokost'ta da oldu, şimdi Filistin'de de oluyor. Şimdi milliyetçilik, bir sürü milliyetçilik aynı düzlemde bir arada yaşayabiliyor. O da birazcık şey, paradoksal bir şey. Ama burada şey mevzusu çok tüyleri ürpertici. İnsan olarak görmeme. Şimdi ben bunu milliyetçilikle irtibatlı olsa bile başka yerlerde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Tamam, bunu özel olarak konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada şeyi izlediniz mi? Bir tane komedyen, Piers Morgan mıydı? Morgan Piers miydi? Bir adamın şeyine çıkıyor. Bu aralar sürekli paylaşılıyor sosyal medyada. Keşke öğrenseydim. Basim miydi adamın adı? Filistinli bir birisiyle evli. Ya da kendisi de Filistinli mi, emin değilim.
Basim Yusuf galiba adamın adı.
Evet. O çok güzel anlattığını düşünüyorum bu mevzuyu o videoda. Orada hani Holokost'tan da örnek veriyordu. Yani normalde bir insanı işte kitlesel olarak öldüremezsin, şey yapamazsın, işte gas chamber atamazsın ama fare olarak algılatırsan o insanları, hepsini topluca öldürebilirsin, sonra hiçbir şey hissetmezsin. Hani benzer bir şey Filistinlilere yapıyorlar diyordu. Hatta şu dikkatimi çekti. Hani en başta röportaja komik bir şekilde başlıyor. Çok dark humor yapıyor böyle.
şey yapıyor. İşte Filistin'de akrabaları var, onlardan bahsederken, kayınbiraderinden bahsederken şey diyor. He's such a loser. Çok loser bir herif. Yani hiçbir işe tutunamadı hayatı boyunca falan filan diye böyle dalga geçiyor. Şimdi bir yandan hani çok dark humor kaldıramayan bir insanım ben. Bunu izlerken çok şey yapmadım. Böyle bir, bana bu ne hissettirdi ya şu an? Böyle he's a loser, he can't keep a job dediğinde ben ne hissettim? Biraz o konuda düşündüm. Şu an Filistinliler hakkında öyle bir medyada öyle bir propaganda var ki orada bu loser'dır, hiçbir işte tutunamaz derken bile insan olarak yaklaşıyor ya ona.
Çok pozitif.
O bana pozitif geldi. Aynen. Onu hissettim. Orada yani Filistinler öyle kötü yansıtılıyor ki bunu duyunca aa İyi yansıttı ya falan dedim.
Çünkü kendini özdeşleştirdim. İsimleri yok. İnsan değiller yani. Hani o bile hani loser olması bile bir insan olduğu anlamına geliyor değil mi yani?
Evet. Ya bu hatırlarsanız birçok izlediğimiz aslında Fidro kahvesinde çok fazla dizi, film ve kitap konuştuk bununla ilgili aslında. Mesela bir şeyin isminin bilinemiyor olması ya da işte rakamların verilmesi birilerine. Şeyin hangisi? Miyazaki'nin filminde de vardı, o isim yerine işte bir tane sayı veriyordu falan. Yani bu evet. Cidden insanların şeyleri kullandığı bir şey, devletlerin romanda, Farha, kitapta şeyde görüyorsun.
Farha filminin niye bu kadar dikkat çekmesi yani? İstemediler orada bir kızın hikayesinin anlatılmasını kaldıramazlar.
Abi
yani.
Mesela biz Türkiye'de sosyal medya kullandığımız için hani Türkiye'de değilim de yani hani anlıyorsunuz benim sosyal medya hesaplarım Türk insanlarla dolu olduğu için. Hani biz Filistin'den insan manzaraları görüyoruz. Bir bomba düştüğü zaman sonucunda o şeyden enkazdan çıkarılan çocuklar bizim timeline'ımıza düşüyor. Mesela sadece BBC, sadece NBC izleyen insanlar Gazze'ye dair insan görmüyorlar. Sadece yukarıdan çekilmiş, bombalanmış bir şehir. İçinde insan var mı yok mu belli değil. Hani ama şeyleri görüyorlar. İşte şu kadar kişi kaçırıldı. Hamas'ın kaçırdığı İsraillilerin her birinin ismi ve fotoğrafı var mesela. Böyle manşet şeylere taşınıyor yani. Hani.
Benim şu an yaşadığım evin bir saat uzaklığında 6 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdü ev sahibi. Ya bir insan bunu nasıl yapabilir? Önceden çocukla falan oynuyormuş.
Tanışıyorlarmış
bir ilişkisi
ya.
Varmış.
Evet, şok geçirdim ya.
Ve yani öyle bir medya propagandası var ki o çocuğu terörist falan olarak gördü herhalde, bilmiyorum yani. Belki de rasyonize etmek bile hoş değil yani. Ve gitti ve öldürdü yani.
Çok tehlikeli. Yani siz şey hissettiniz mi bilmiyorum ama ben bir süre hala da mesela benim bir belki Amerika'ya gelme durumum falan da var. Böyle bir konferans için şey oldum hani ya acaba tek başıma çıkmasam mı? Hani tek başıma acaba işte uçağa binmek, bir yere gitmek, acaba güvenli mi, gitmesem mi, başörtülü olduğum için ne fark eder ki adamlar için ben Filistinli miyim, Türk müyüm, başka bir şey miyim? Hani insanda tekrar bu İslamofobi ve kendini güvende hissetmeme duygusunu çok uyandırdı yani bu durum.
Evet, çok
hani
fazla IŞİD propaganda şeyi var şu an. Sanki Filistinleri desteklemek, IŞİD'i desteklemek, işte bunlar bunlar barbarlardır. İnsanların başlarını, bebeklerin başlarını keserler falan gibi böyle bizim kampüse böyle imajlar falan yapıştırmaya başladılar. Biz de hani öğrenci olarak Filistinlileri desteklemek için bir metin yayınlamıştık mesela. WhatsApp grubunda da şey konuşuldu. Hani yarın kampüse gitmeyin isterseniz. Çünkü tehlikeli olabilir yani.
Ya bu arada söylediklerinize bir şey eklemek istiyorum. Aslında biraz belki Hikmet Hanım ona da girmek istedim. Şeyle ama şöyle bağlamayı düşünüyorum. Bu hani deontolojik ahlak diye çok konuşuluyor. Verilen çok basit bir örnek var. Hani tren rayında işte bir tren giderken 5 kişi yatıyor işte tren rayının üstünde, diğer bir tarafta da 1 kişi yatıyor. Şimdi bu soruyu birçok kişiye soruyorlar. Diyorlar ki eğer trenin anahtarını işte kapatmazsan ya da işte neyse o şeyi, demirini çekmezsen 5 kişinin üstünden geçip öldürecek. Ama eğer işte rayın yönünü değiştirirsen aslında orada işte çalışan bir işçinin üzerinden geçecek. Hangisini tercih edersin diye sorduklarında hani nereli olduğu fark etmez. İnsanların ilk verdiği şey birçok kişinin hani ya şey 5 kişi öleceğine bir kişi orada ölsün diyorlar birçok insan. Aslına baktığın zaman ahlaki olarak ne kadar problemli bir şey. Bir kere hani 5 kişi orada neden yatıyor bir? Yatıyor ve hani aslında atıyorum suçlu anlamında düşünürsen yani biraz daha şimdiki şeye gelirsek suçlu olan insanların cezalandırılmasındansa masum olanın ölmesi. Hani çünkü burada sayıya bakılıyor işte 1'e 5. Hani orada kimin masum olduğu, kimin sivil olduğu, kimin suçlu olup olmadığının bir şeyi yok. Hani bu atom bombasında da öyle. Diyor ki işte 1000 tane Amerikan askeri öleceğine işte ya da 1000 tane değil de 100 binlerce öleceğine şimdi biz gidelim işte çoluk çocuk, hayvan, işte bitki hepsini oranı yok edelim. Ölmesinler hani işte gibi bu ahlaki bir problem var. Şeyde de öyle hani işte bunu yapan kişi atıyorum durum Hamas'sa Ama biz hepsini birden yok edelim ya. Bir tane hastanın içinde bir tane terörist mi var? 100 tane hastayı da öldür falan gibi çok ciddi ahlaki bir problem var. Hani şu açıdan katılıyorum. Bu İsrail değil, başka işte geçmişte atom bombasıyla Amerika'da görüyorsun. Belki ileride başka bir ülkede de göreceğiz. Hani çok ciddi orada bir ahlaki problem var. Yani devletin orada işte realist olmaya çalışır falan filan öyle.
Ya bir de dediklerinize katılmakla beraber bence şunun da altının çizilmesi gerekiyor. Yani bu böyle bir vahşet nasıl mümkün? Kitlesel olarak nasıl kabul görür sivillerin bu öldürülmesi dediğin zaman? Evet, insan olarak görmemek, insandan çıkarılmaması bence denklemin bir kısmı. Bunun birkaç kısmı daha var. Tek başına yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunlardan bir tanesi bir topluluğun kendisine tarihsel bir misyon biçmesi. Yani Amerika'da da var bu, İsrail'de de var. Amerika kendisini dünyaya demokrasi götüren, liberalizm götüren falan böyle bir şey olarak, ihracatçı olarak görüyor. Bu bir. İkincisi, çok büyük bir tehlike altında olduklarına dair bir algı. Yani sahip oldukları şeyler, konforlar ve güvenliğin onların çevresindeki herkes, ötekiler tarafından her an tehdit altına alınması, kıskanılması, çekilememesi, ellerinden kaçıp gideceğine dair bir paranoya. Üçüncüsü de varoluşsal bir düşman. Ebediyetten ötürü beri biz barbarlarla savaşıyoruz. Ebediyetten ötürü beri biz özellikle bu hani batı şeysinde, zihni dünyasında bir Müslüman ve hani Müslüman algısı onlar için maalesef ötekiyi teşkil ediyor yani. Orientalizm kitabında da Edward Said'in söylediği gibi. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman bence evet işte sivillerin ölümü, hani çünkü şey gibi görüyor seni. Evet, belki seni insan olarak görmüyor. Hayvan olarak görüyor. Yani hayvanla eşdeğer bir şey olarak görüyor. Yine de hayvanların öldürülmesi bile insanın ağzında bir şey bırakır ya. Yani bir
hayır, ben ona ya şaşıyorum. Evet, yani bu insanlara hayvanların öldüğü videoyu göstersen daha çok da üzülürler. Hani insanları o kadar, öyle de bir şey var. Hani insanı hayvandan aşağıda.
Ama işte hani, kendi güvenlikleri ve kendi tarihsel misyonlarının korunması için bu hayvanın öldürülmesi biraz işte kabul edilebilir. Güzel bir şey değil ama hani kabul edilebilir bir şey falan gibi görülüyor. Yani o noktada bence ben şeye katılıyorum. Bu tarz faktörler bir araya geldikleri zaman milletlere belli bir karakter, belli bir davranış ve düşünce biçimi sağlıyorlar. Tarihsel olarak değişebilir bu belki. Ama bu faktörler farklı düzeylerde pek çok milliyetçiliğin şey olduğu, mevcut olduğu pek çok bağlamda varlar yani. Hindistanlılar da bir tarihsel misyona, Hindistan milliyetçileri de şu anda tarihsel bir misyona sahip olduğunu düşünüyor belki. Ve onların da o Müslüman azınlığa karşı uyguladıkları vahşette benzer dinamikler var.
Ya haklısın. Yani milliyetçiliğe karşı çok temkinli olmak gerekiyor. Çok tehlikeli yönleri var. Bunu zaten hep tartışıyoruz. Benim sadece bugün verdiğim bu tepki İsrail'den bahsederken bunun gündeme gelmesi. Çünkü orada çok ekstrem bir durum var. Ve ben şu an açıkçası Türkiye'li olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü hani Amerika'da yaşadığım için bu süreci Türkiye'de yani herkesin Filistin'i desteklemesi hani dünya içinde çok olan bir şey değil ülkelerde yani. Ve bunun kıymetini anladım. Bu yüzden böyle bir duygusal bir şey hissettiğim için ya bunu hep yaşıyoruz ya, milliyetçiliği şey yapıyoruz, eleştiriyoruz ama bir yandan da benim milliyetçi şeylerim de var yani, yok değil.
Ama ben onu ya, milliyetçilik olarak benzer hisleri ben yaşadığım zaman hiçbir zaman kendimi Türk milliyetçisi ya da Türkiye milliyetçisi olarak tanımlamıyorum yani. Benim için bu bir vatanperverlik mevzusudur yani hani.
Ben yani evet tamam, o ayrı şekilde ayırıyorsak eyvallah. Ama aynen, şu an hani ben Türkiye'deki ya yani insanların bu konudaki tutumundan gurur duyuyorum yani hani genel olarak. O yüzden böyle birazcık sana şey yaptım, çıkışmış.
Gerçi ama açıkçası bunun da çok zannettiğin kadar uniform bir şey olmadığına dair de mesajlar alıyorum. Doğru yani. Türkiye'de evet, şu anda gerçekten İsrail'i haklı bulan da bazı kitleler zannettiğimizden çok fazla sayıda var maalesef.
Evet.
Bence bütün milliyetçilikleri aksiyonlarına göre değerlendirip ayrıştırabiliriz ama barındırdıkları tehlikeler açısından benzer kefelere koyabiliriz diye düşünüyorum ya.
Evet.
Görüyoruz ya bunu yani hani ötekileştirmenin farklı fazları, farklı hızlarda o günkü politikaya göre ilerlemiş, ilerletilmemiş olduğunda verilen tepkileri görüyoruz yani. O yüzden
tabii yani Türkiye'de de Arap mesela şeylere, göçmenlere falan yapılanları düşününce. Yani
evet, Türk milliyetçinin tutulacak hiçbir tarafı yok hakikaten o açıdan yani. Ama geçmişte şimdi ve şimdiki
İsrail
olanlar.
Ama şimdi konuşurken de bunun aynıymış gibi gündeme gelmesi beni rahatsız etti yani.
Tabii ki aynı haklısın, değil ama haklısın. Şu yani Türkiye'de mesela İsrail'i destekleyen insanların bir kısmı için aslında beyaz üstüncü olmak ve Türklerin de beyaz, beyazlar gibi, gerçi İsrailler beyaz mı çok tartışılır da, hani Türkler açısından diyeyim. Beyaz ve Orta Doğu'da Batı'nın bir temsilcisi gibi görmek gibi bir, ne denir, bir aşağılık kompleksi ve o milliyetçiliğin, kimliğin oradan kurulmasıyla çok ciddi bağı olduğunu düşünüyorum ben. Ya da işte kimi dinleyeceğiz yani? Tabii ki de Araplar ve Arapları savunan İslamcıları dinlemeyeceğiz de, işte güzel İsrailli kızların paylaştığı hesaplardaki sivilleri öldüren pis Araplar kıtır kıtır, yani bu tercih birazcık bu milliyetçilik diskurlarının nereden kurulduğu, beyazlık meseleleriyle çok çok ilişkili. O yüzden bütün milliyetçilikleri bir tutamayız. Tabii ki de şu an İsrail'in yaptığı etki gibi bir etkisi olamaz yani, ama o yüzden dedim yani barındırdığı tehlikeleri de hafife almamak gerekiyor. Kesinlikle. Yani güçlü değil şu an Türkiye'deki daha faşist tandanslı insanların elinde çok güç, daha sınırlı diye hafife almamak lazım demeye çalışıyorum. Yani bunun yüzünden benden nefret edenler olabilir dinleyiciler arasında şu an. Biraz kendimi tehlikeye atmış hissediyorum ama şeyimin arkasındayım ya, bu tehlikeli bir ideoloji demek isterim yani.
Ya ki biz sonuçlarını görüyoruz ya, geçmişteki Kürtlerle ilgili olan politika ve şimdiki Suriye politikaları aslında bunların getirdiği, yani bu milliyetçi, aşırı milliyetçiliğin getirdiği de bir şey.
Davranışları geç, düşünce düzeyinde de tehlikeli. Yani davranışı dönüşmemiş olması onun tabii hiçbir evet. zaman dönüşmeyeceği anlamına gelmiyor. O yüzden hani böyle bir exceptionalism dediğimiz şey, yani kendi insanının tarihsel bir misyonu var, geri kalan hiç kimse senin kadar önemli ve değerli ve kıymetli değil. Yani mesela Holokost mevzusunu düşündüğün zaman, yani Yahudiler hani çok büyük bir kıyımdan geçtiler Avrupa'da, ama hani Holokost dünya üzerindeki tek soykırım tecrübesi değil, ama bunun sanki öyleymiş gibi şey yapılıyor olması ya da en büyük ve en vahim olarak kullanılıyor olması bir istisnai bir şey. Yani bizim milletimiz çok istisnai bir şeyden geçti. Bunu ben Türklerin içerisinde de görebiliyoruz. Ve daha sonra bu istisnailiğin aynı zamanda şeyi de var hani. Kendini değerli kılma şeysi de var. İşte beyazlık da böyle bir biz diğerlerinden daha değerliyiz şeysinde. Hani Avrupa, biz Avrupa bir şey, Orta Doğulu değiliz falan gibi şeyler de hani. Neyse ya, çok su götürür bu ama hani. Evet.
Ama orada anlatılan, yani şimdi bu bir hikaye ya milliyetçilik. O anlatılan hikayenin içeriği de önemli. Yani şimdi o açıdan farklı yerlere koyuyorum. Çok böyle
tabii Türk humanist, milliyetçiliği anti-emperyalist bir milliyetçilik evet. yani, haklısın.
Orada, burada Oppenheimer'ı anlamaya çalışıyor ya film ve biz bunu eleştiriyoruz ya bir yandan. Hani Oppenheimer'ın ben anlamayacağım bu adamı ya hani falan diye böyle bir, tamam anlaşılması gerekiyor anlıyorum ama bir yandan anlamayı reddediyorum falan gibi bir tutum var benim saygı duyduğum. Burada da bazen ya şimdi sen düzgün bir insan olarak görünüyorsun ve bu dehşet karşısında nasıl bu tutum var, hani o insan nasıl hikayelerle büyümüş? Mesela şey Twitter'da gördüm, bu anlatmıştım size. Amerika'da işte kampüslerde bazen işte Müslümanlar, işte Yahudiler falan bir araya gelip, işte herkes daha doğrusu bir araya gelip işte bu meseleyi konuşup işte iki tarafı da dinleyelim falan filan konuşmaları oluyor. Böyle bir ortam anladım. Kadın anlatıyor. İşte Arap bir kadın konuşuyor, anlatıyor bir şeyler. Oradan işte İsrailli bir kız, yalnız el hareketlerini çok kullanıyorsunuz, kendimi böyle çok şey güvensiz hissettim falan filan diyor. Kız titriyor, sesi titriyor falan. Hani bu kızın bu tepkiyi vermesini ve bu kızlar var, bu erkekler var, anlatabiliyor muyum? Bu tavır var ve bu tavırı verecek insanı nasıl üret? Nasıl bir anlatı? Ya yani hani 20 yıl bu çocuğa ne anlattın sen de, bu çocuk şu an bu tepkiyi veriyor. Sen bu kadının ülkesini bombalarken, vahşice öldürürken bir yandan da sen ama Amerika'da çok aslında güvende bir kampüstesin ve sen bunu söylüyorsun diye işinden olmayacaksın ama karşıda konuşan kadın işinden olacak muhtemelen. Hani Filistin'i savunduğu için. Ve o kadın konuşurken kültürel bir şey bir yandan da, ben de ellerimi çok kullanırım konuşurken. Ellerini çok kullandığı için şey, çok şey hissetmişsin.
Tehdit aldım. Oradakiler yani. Ne dedi buna? Ne bileyim oradaki moderatör
ne
falan.
Ne diyecekler? Hiçbir şey dememişlerdir. Ben saçma. Bunu görmedim. Bunu Twitter'da gördüm. Bir sahne şey. Gördüm bir sahne.
Ya, yani. Evet ya, bu enteresanmış. Buna yorum yapamayacağım. Dinleyiciye bırakıyorum yorumu. Ama mesela geçen şey oldu. Bu tabii burada İngiltere'de olunca BBC'yi falan çok izliyor. Yani haberi özellikle BBC'den falan daha çok ben de takip etmeye çalıştım. Çünkü hani nasıl yansıtıyorlar biraz da görmek istedim. Yani böyle bir oradan hani bir İsrail'den ve Filistin tarafından hani böyle insanları çıkarıp konuşturuyorlar. Bir kadın vardı, Amerikalı. Amerika'dan katılıyor. Muhtemelen de böyle ne tam olarak görevini hatırlamıyorum ama çok ciddi bir rolü de var yani anladığım kadarıyla. İşte hatta kadın hakları falan üzerinden böyle şey. Bu Chicago'da bıçaklanıp öldürülen çocukla ilgili konu açıldığında, şimdi bazıları var orada, birkaç kişi var. Surat ifadelerinden üzüldüklerini anlıyorsun. Yani o onu böyle, hani insan şey yapıyor ya, hani hiçbir şey yapmıyorsanız bari kalbinizden buğz edin şeyi var ya. Onu yüzünde görüyorsun. Ama mesela o kadın, mesela işte o İsrail'i destekleyen, bir yandan da gülümsemesine devam ediyor falan. Hiç o konuya değinmedi. Girdi başka konuya, ama işte İsraillerin şöyle hakları var bilmem ne dedim. Bu sorduğun soruyu sordum kendime. Yani nasıl bir beyin yıkamasıyla sen bu kadar ahlakını, bu kadar vicdanını nasıl kaybederek yetiştin de o noktalara geldin? Bir de kadın haklarını savunacak önemli bir noktaya getirildin. Böyle gerçekten hayretler içerisinde çok kalıyor ya. Biz mi çok naifiz acaba falan diyorum, ama ya bu o kadar da değil.
Bence bazı şeyleri
yani
de anlamaya çalışmamamız lazım. Bazı insanlar da kötü ya.
Galiba evet. Böyle aynen, evet. Hakikaten böyle demek lazım yani.
Ya bir de arkadaşlar, ben mesela sabahtan beri şey düşünüyorum, hani dinleyicilerimize, ya Hikmet Hanım, hatta Matmazel Luna'yı da yanıma çektim. Bunlar da hani hiç şey değil, milletine, devletine sahip çıkmıyor falan gibi, hani böyle bir tepki. Hani ne demeye çalışıyorum? Milliyetçilik tehlikeli derken ne demeye çalışıyorum? Çok daha basit bir şekilde anlatacak olursam, mesela ben, çok şahsi bir şey olacak şu anda ama, ben Türkiye kültürünü çok seviyorum. İşte Türkiye yemeklerini, müziklerini çok seviyorum. Bana acayip keyif ve gurur veriyor. Ama hadi okey, Türk yemekleri bence dünyada top one, hani bunu da geçeyim, ama bunun dışında hiyerarşi kurmuyorum kafamda, anlatabildim mi? Yani Türk yemeği, Türk milleti, Türk vatanı Yunan vatanından ya da Yunan kültüründen daha güzel, ya da işte hani Yunan'ı özellikle seçtim. Alakasız Polonya desem mesela, insanlar belki evet ya Polonyalılardan daha iyi değiliz, çok daha rahat söyleyebilir, ama Yunanlardan daha iyiyiz, çok daha hani o konuda bir şerh düşebilirler belki, ama hani şey demeye çalışıyorum, hani benim gözümde milliyetçilikle vatanperverliğin farkı, sahip olduğun aidiyetlere kıymet verirken o aidiyetle diğer aidiyetler arasında bir hiyerarşi kurmak ya da kurmamak noktasında ayrışıyor.
Çünkü böyle bir hiyerarşi kurduğunda diğer insanlara karşı doğuştan ahlaki üstünlük atfetmek, orada tehlikeli şeyler devreye giriyor bence. Yani ben böyle olduğum için iyiyim, diğeri öyle olduğu için daha az iyi ya da kötü dediğin anda zarar verdiğinde, başkasına verme ihtimalini doğuracak bir politika ya da angaja olduğunda, o zaman zaten dünyadaki bir kötülüğü azaltan bir şeyin içindeymişsin sanrısına yol açabiliyor bence. Hani bunu da söylemek.
Ama işte olabilir, kültürel de olabilir. Yani. Çünkü mesela şey, Michel Lamont'un şeysi var. Pierre Bourdieu'ya bir eleştirisi var. Pierre Bourdieu diyor ki işte hani insanlar şey, sınıfsal üstünlüğü, statüyü şey üzerinden, kültürel üstünlük üzerinden üretirler diyor. Michel Lamont da diyor ki hayır, bu Fransa için geçerli olabilir ama Amerika'da mesela finansal üstünlük üzerinden eziyorlar birbirlerini diyor mesela. Ya da ahlaki üstünlük, hani püritanlık üzerinden eziyorlar diyor. Hani bunun farklı vektörleri olabilir ama milletler arasında da böyle bir statü şeysini farklı yerden kurgulayabilirsin. Bence Türkler bunu ahlaki noktada çok yapıyorlar ama bunu kültürel
bir
noktada
de
da yapabilirsin.
Abi.
Ha aynen, temizlik.
Ama işte o da ahlaki değil mi? Yani temizlik, evet, mevzusu da
estetik
ahlaki. Yani ahlaki çok geniş kullanıyor. Mesela finansal dediğin de bence çok önemli bir mevzu. Ama orada da şey mevzusu geliyor bence. Yani biraz şey, Weber'in protestanın ahlaki şeysi. Yani iyi bir insan olsaydı becerirdi bu işi. Çalışsaydı yeteri kadar yapardı üzerinden aslında işte fakirleri neyse ezme, üstünlüğün hakkını. Ya bu hak görme, entitlement dediğimiz şey aslında. Kendine, başkalarına kıyasla bir şeyleri hak görme. Bunu yaptığın anda bence çok başkalarına da kötü şeyleri reva görme şeyine düşüyorsun, o hiyerarşileri kurduğunda yani.
Ama şöyle bir durum var, bunu itiraf etmeliyiz. Biz akademik olarak bu konularda çok engaje olduğumuz için insanların bu kelimeleri nasıl kullandıklarını ıskalıyoruz. Ben mesela ilk üniversiteye başladığımda işte nation state bilmem ne öğrenmeye başladığımda arkadaşlarımla, sosyal bilimler olmayan, okumayan arkadaşlarım tarafından çok fazla dalga geçildi. Hani kurduğum cümleler, mesela Türklüğün icadı gibi cümleler kurduğumda kafayı yedi bu kız falan gibi.
Aynen.
O yüzden dediklerimizin anlaşılamayabileceği, bunun hani biz çok komplike konuşuyoruz, o çok üstünüz değil, bizim gerizekalılığımızdan dolayı anlaşılamayabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmaya çalışmak lazım diyorum.
Evet. Aslında ama tarih dersimizde
de gerizekalı dediğim için özür dilerim ama böyle bir şey söz konusu. Onun dışında da yani beni şöyle bir milliyetçilik var mı? Ya sanırım ben şu açıdan milliyetçi olamıyorum. Kendi tanı, yani bizim akademide öğrendiğimiz tanımlar üzerinden. Bence bu yeryüzünde doğmuş herkes, bu dünyaya yollanılmış
burada doğmuş, tamam mı? Allah tarafından yaratılmış ve dünyada doğmuş. Herkesin her yerde yürüme hakkı olmalı. Hani bu evrene geldik ya.
Müslüman kimliğin çok şey yapıyor. Baskın çıkıyor senin ondan. Müslüman kimliği versus Türk kimliği.
Bu fikir ve herhangi bir milliyetçilik, Türk milliyetçiliği dahil bir arada var olabiliyorsa ben o narratifi şeyim, o anlatıyı okeyim. Ama yani bana şu çok garip geliyor. Ya bunun garip gelmesinin de garip olduğunun farkında olarak söylüyorum. Bir yerden bir yere sınır çekip işte Edirne'de mi bu şey sınırı nerede? Coğrafya bilgimin mükemmelliği. Yunan sınırı nerede? Oraya birisi bir sınır çekmiş ve buradan buraya geçemezsin sen diyor ya. Bana bu çok absürt geliyor. Allah beni yarattı bu dünyada. Ben niye oraya yürüyemiyorum ya? Şey olayını anlıyorum. Özel mülk olayını anlıyorum. Ama onun dışında bu bana çok absürt geliyor. Ben bunu kabul edemeyeceğim. Dolayısıyla hani o milliyetçilik anlatısının bu bağlamda ürettiği bütün argümanlar. Hayır onlar gelemez bilmem ne. Biz burada doğduk daha şanslıyız bilmem ne falan. Onların hepsi bana çok absürt ve acımasız yorumlar geliyor.
Ya belki de bu söylediğin şey. Ya tabii ki tarih zaman içerisinde hani bu işte nation state'ler bilmem neler nasıl kuruldu, milliyetçilik akımı bilmem ne falan, bu tür şeyler ayrı bir tartışma.
Ha bak bu İsrail Filistin ekrandaki olayında da var bak.
Bir dakika dur.
Hayır.
Şu an şey oldum dikkatim dağıldı.
Vallahi kaynattı. Bak ciddi bir olaya bağlayacağım sonra kaynatın. Bu İsrail Filistin olayında da şey mevzusu. Sen eğer Yahudi olarak herhangi bir yerde doğarsan İsrail'e gidip yerleşme hakkın var değil mi? Ve bu sana çok büyük imtiyaz. Sırf Yahudi olduğun için bir sürü imtiyaz getiriyor. Yahudi olduğun için, Yahudi doğduğun için yani. Ama orada doğan herhangi bir Filistinli o toprakta doğmuş. Yani hiçbir şey hareket de edemiyor. Şimdi yani, bu milliyetçilikle ilgili.
Batı Şeria'da doğup Gazze'ye gidemiyor mesela. Kuzenleri var. Hiç tanışmamış Gazze'deki kuzeniyle hani.
Ya da Şila Kudüs doğumlusu. Şeyden Ramallah'tan biriyle evlendin. Sen de artık Ramallah'taki biri gibi Kudüs'e giremiyorsun. Yani vazgeçtin o hakkından.
Ben bir gün Kudüs'e gittim. Ve onun suçluluğu. Ya bir daha gidemem herhalde. Zaten insan çok garip bir psikolojiye giriyor oraları görmek falan. Bütün bir hafta falan kaldık. Her gün ağladım yani şey lisede falandım. Dedim yani ben bu şekilde buraya bir daha gelemem diye.
Yani dinleyicilerimiz arasında çok şüphesi olan yoktur ama ben de şunu tecrübemi paylaşmadan geçmek istemem. Batı Şeria'daki birçok kenti böyle kısa kısa gezme. Dolayısıyla bu aralarda birazcık yolculuk yapma şansım oldu. Ve o kontrol noktası, checkpoint denilen yerler gerçekten hiçbir insanın gündelik hayatının parçası olmaması gereken, insana hayvan gibi hissettirmek üzere tasarlanmış, delirtmek üzere tasarlanmış demir yapılar yani. Yani bu insanlar niye böyle yaptı vesaire tartışmalarına başlarken gerçekten bu işin, yani ki Gazze ayrı bir şey. Gazze zaten yıllardır ambargo altında. Niye Türkiye'deki Müslümanlar Filistin'de kafayı bozdu mevzusu? Bence birazcık hani bununla ilgili akademik tartışmamız olursa ileride bu konuda başka şeyler. Yani Türkiye'deki Müslüman toplulukları üzerine bir şeyler söyleyebilirim. Başka şeyler ama
gerçekten... Senin yüksek lisans tezin de bu konulara değiniyordu değil mi?
Evet, yani Türkiye'deki Filistin'e ve işte sonrasında Suriye'deki olaylara verilen tepkilerle ilgili bir tez yazmıştım. Yani bugün Filistin'deki olayları konuşacaksak gerçekten İsrail'in gündelik şiddet pratikleri Kudüs işgalinden da dini bir tartışmadan ibaret değil demek isterim yani. Hani bilinen bir şey ama bazen biraz hafifseniyormuş gibi geliyor. Ya da sadece Hamas ve İsrail askerleri arasındaki askeri bir mücadele ve bir sınır meselesiymiş gibi yorumlanabiliyor. Ben bunun böyle olmadığını ve hiçbir topluluğun buna sesini çıkarmadan yaşayabileceğini, mümkün olmadığını, Filistinlerin maruz kaldığı yaşam koşullarını kastediyorum. Batı Şeria'daki tırnak içindeki rahat bölge dahil söylüyorum bunu. Altını şiddetle çizmek isterim yani. Evet arkadaşlar, çok keyifli diyemeyeceğim ama yani bizim için önemli bir sohbet oldu. Hepinize teşekkür ederim. Biz aslında kapanmadan önce biraz kendi aramızda sohbet ettik. Filistin ve işte İsrail olan bugün topraklarda Servet'in de benim de bir takım anılarımız var. Bu devlet şiddetini, Siyonizmin şiddetini gösteren ama şu an bunları merkeze alarak bir yorum yapmak çok anlamsız geldiği için bize, ya da en azından bu şekilde Oppenheimer'ın sonuna koymak diyelim. Muhtemelen onları dinlememiş olacaksınız ama bu bizim için, hani bunu niye paylaşıyorum? Yani işte bir takım anlatıları paylaşırken kimi merkeze koyacağız sorusu önemli bir şey. Hakikaten bizim de bugünlerde kendi adımıza, kendi çevremize ve sosyal medyalarımızda belki Filistin'le ilgili konuşurken de kendimize sorduğumuz bir soru. Oppenheimer filmini de bence biraz bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani kimi hikayenin merkezine koyduğumuz aslında politik olarak çok önemli. Sonuçları açısından da çok önemli. Biraz milliyetçilik konuştuk. Bence küçük bir yorum, hani milliyetçiliklerin kendi mitleri, mitolojileri açısından da kimi merkeze, neyi merkeze koydukları, hangi değerleri koydukları, ne anlattıkları çok önemli. Bizim Hikmet Hanım'la eleştirilerimizi de bu minvalde değerlendirip birazcık daha akademik bir yorum olarak bence alırsanız daha tatlı bir dinleme şeyi oluşturabilir fırsatı. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.